Merhaba, ben Yusuf. Ninler T.R. Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Max Fischer'in The Chaos Machine adlı kitabı. Sosyal medya şirketlerinin büyüme ve reklam geliri uğruna kurduğu öneri sistemlerinin, bireysel davranışları ve kamusal hayatı nasıl dönüştürdüğünü inceleyen araştırmacı gazetecilik çalışmasıdır. Kitap, Facebook, YouTube, Twitter ve benzeri platformların yalnızca insanların zaten sahip olduğu önyargıları yansıtmadığını, etkileşimi artıran tasarımlarıyla bu eğilimleri keskinleştirebildiğini savunur. Fischer, konuya sadece Amerika Birleşik Devletleri merkezinden bakmaz, Myanmar, Sri Lanka, Almanya ve ABD gibi farklı ülkelerde çevrim içi nefretin, yanlış bilginin ve siyasi kutuplaşmanın gerçek hayattaki sonuçlarını karşılaştırır. Temel amaç, ekranda biraz daha uzun kalmamızı sağlayan görünüşte küçük tasarım kararlarının neden toplumsal ölçekte ciddi riskler doğurabildiğini açıklamaktır. Bu nedenle eser, teknoloji eleştirisinin yanında psikoloji, siyaset, medya ve demokrasi üzerine bir incelemedir. Fischer, algoritmaları soyut teknik araçlar olarak değil, insanların neye inanacağını, kimden korkacağını ve nasıl davranacağını etkileyen ticari sistemler olarak ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, etkileşim hedefi, platformları öfke ve korkuyu ödüllendirmeye iter, kitabın merkezindeki iddia. Sosyal medya şirketlerinin asıl ürününün içerik değil, kullanıcı dikkati olduğudur. Reklama dayalı modelde, bir kişinin ekranda geçirdiği süre ve yaptığı etkileşim arttıkça platformun geliri de artar. Bu yüzden sistemler, kullanıcıya en yararlı ya da en doğru bilgiyi seçmek üzere değil, onu kaydırmaya, tıklamaya, yorum yapmaya ve geri dönmeye en çok teşvik edecek içeriği bulmak üzere geliştirilir. Fischer'a göre öfke, korku, şaşkınlık ve grup bağlılığı yaratan içerikler bu yarışta yapısal bir avantaja sahiptir. Sakin, bağlamlı ve belirsizlikleri dürüstçe anlatan bilgi, çoğu zaman aynı hızda tepki toplamaz. Sorun, tek tek çalışanların kötü niyetinden ibaret değildir. Başarıyı izlenme, paylaşım ve kullanıcı süresiyle ölçen kurum düzeni, zararlı sonuçlar doğurabilecek seçimleri tekrar teşvik eder. Böylece algoritma, doğrudan bir siyasi görüş üretmese bile duygusal açıdan en kışkırtıcı malzemeye görünürlük kazandırabilir. Kitap bu mekanizmanın günlük haber tüketimini ortak gerçeklik arayışından uzaklaştırıp sürekli uyarılma ve tepki verme alışkanlığına çevirdiğini gösterir. Bu çerçeve, sosyal medya tartışmasını yalnızca içerik denetimi meselesi olmaktan çıkarır. Asıl soru, hangi ticari hedeflerin hangi insan davranışlarını sistematik olarak ödüllendirdiğidir. İkinci olarak, değişken ödül ve sosyal onay döngüsü. Kullanıcıyı platformda tutar, Fischer, sosyal medyanın etkisini açıklarken insan zihninin öngörülemez ödüllere verdiği tepkiye önem verir. Bir paylaşımın kaç beğeni, yorum ya da yeni bağlantı getireceği önceden bilinmez. Bazen yoğun ilgi görülür, bazen neredeyse hiç karşılık alınmaz. Bu belirsizlik, kullanıcıyı sonucu yeniden denemeye yönelten değişken ödül düzenine benzer. Bildirim kontrol etmek, yeni içerik paylaşmak ve akışı yenilemek bu nedenle sadece bilinçli tercihlerin sonucu değildir. Platform tasarımı, kişinin sosyal kabul ve merak ihtiyacını sürekli harekete geçirir. Kitapta bunun ikinci boyutu sosyal onaydır. İnsanlar kimliklerini, ait oldukları grupları ve değerlerini başkalarının tepkileri aracılığıyla görünür kılmak ister. Ancak bu ihtiyaç, çevrim içi ortamda biz ve onlar ayrımını sertleştiren içeriklerle kolayca birleşebilir. Bir siyasi, kültürel ya da toplumsal kimliği savunan paylaşım, aynı gruptan onay gördükçe daha keskin ifadeler kullanmak cazip hale gelebilir. Fischer'in vurgusu, insanların pasif ve tamamen kontrol edilen varlıklar olduğu değildir. Daha çok, platformların insan psikolojisindeki tanıdık eğilimleri ölçüp güçlendirecek biçimde tasarlandığıdır. Bu fark, kişisel sorumluluğu ortadan kaldırmaz, fakat sorunu yalnızca irade eksikliği diye açıklamayı yetersiz kılar. Kullanıcının dikkati, duyguları ve sosyal konumu aynı anda ticari optimizasyonun malzemesi haline gelir. Üçüncü olarak, öneri sistemleri. Doğrulama yanlılığını daha uç topluluklara bağlayabilir, kitap, yanlış bilginin sadece sahte bir haberin çok paylaşılmasıyla yayılmadığını anlatır. İnsanlar, mevcut inançlarını destekleyen bilgiyi daha kolay kabul etmeye, ters yöndeki kanıtları ise daha kuşkuyla karşılamaya yatkındır. Sosyal medya öneri sistemleri, bu eğilimi kişiselleştirilmiş içerik akışlarıyla besleyebilir. Bir kişi, belirli bir konuya ilgi gösterdiğinde sistem benzer videoları, grupları ve hesapları önermeye başlar. Bu süreç her kullanıcıda aynı sonucu doğurmaz. Ancak Fisher, özellikle YouTube ve Facebook örnekleri üzerinden, zararsız ya da sınırlı bir ilginin zamanla daha sert iddialara ve daha kapalı topluluklara açılan bir yola dönüşebildiğini inceler. Çünkü daha iddialı, daha komplocu veya daha duygusal içerik çoğu zaman daha güçlü etkileşim üretir. Filtre balonu denilen ortamda kişi, aynı kanaati tekrar eden çok sayıda mesajla karşılaşır ve bu tekrar toplumsal uzlaşma görüntüsü verebilir. Karşı görüşler ise kötü niyetli, cahil ya da tehditkar diye etiketlenebilir. Fisher'ın önemli katkısı, radikalleşmeyi yalnızca önceden aşırı görüşlere sahip insanların tercihi gibi sunmamasıdır. Ağ yapıları, öneriler ve grup dinamikleri sıradan kullanıcıları da giderek daha dar bilgi çevrelerine taşıyabilir. Bunun demokrasi açısından sonucu ağırdır. Tartışma, ortak olgular üzerinde anlaşmazlığa değil, olguların kendisinin reddine dönüşür. Böyle bir ortamda düzeltme, kaynak gösterme ve ölçülü açıklama, ilk yalanın ulaştığı hız ve duygusal kuvvetle rekabet etmekte zorlanır. Dördüncü olarak, Myanmar ve Sri Lanka örnekleri, çevrim içi ihmalin fiziksel şiddete dönüşebildiğini gösterir. Dichaeus Machine'yi benzer sosyal medya eleştirilerinden ayıran önemli yönlerden biri, küresel vakalara geniş yer vermesidir. Fisher, Myanmar ve Sri Lanka'daki gelişmeleri ele alarak platformların yerel dil, tarih ve toplumsal gerilimler konusunda yetersiz kaldığında ortaya çıkan tehlikeyi gösterir. Bu ülkelerde çevrim içi nefret söylemi ve dezenformasyon, zaten kırılgan olan etnik ve dini ilişkileri daha da gerdi. Kitabın ortaya koyduğu temel mantık şudur. Bir platform bir ülkede hızla yayılırken, içerik denetimi, yerel dil bilgisi ve risk değerlendirmesi aynı hızla gelişmezse, sistem zararlı kampanyaların altyapısına dönüşebilir. Şirketlerin küresel ölçekte aynı kuralları uygulaması yeterli değildir. Çünkü bir ifadenin hedef aldığı topluluk, taşıdığı tarihsel çağrışım ve yol açabileceği risk ülkeye göre değişir. Türkiye gibi çok katmanlı toplumsal hafızaya sahip ülkelerde de bu ders önemlidir. Dijital alanda hızla yayılan ayrıştırıcı mesajların etkisi. Yalnızca metnin içeriğiyle değil, mevcut kutuplaşmalarla ve güven ilişkileriyle birlikte değerlendirilmelidir. Fisher, şirketlerin özgür ifade savunusunu, ürün tasarımının aktif biçimde yaptığı büyütme ve hedefleme işlemlerinden ayrı düşünmemek gerektiğini ileri sürer. Bir içeriğin internette bulunmasına izin vermek ile, onu milyonlarca kişiye önererek öne çıkarmak aynı şey değildir. Kitap, bu ayrım üzerinden platform sorumluluğunu tartışır. Fiziksel şiddet ortaya çıktığında, dijital ortamın sadece tarafsız bir araç olduğunu söylemenin neden ikna edici olmadığını somutlaştırır. Son olarak, özgür ifade, şirket sorumluluğu ve çözüm arayışı arasındaki gerilim, Fisher'ın kitabı güçlü bir teşhis sunar fakat çözüm bölümünde kolay cevaplar vermez. Bu temkin önemlidir çünkü sosyal medya yönetimi yalnızca zararlı içeriği silme meselesi değildir. Platformlar yanlış bilgi, örgütlü taciz ve şiddete çağrı karşısında yeterli müdahaleyi yapmadıklarında ciddi zararlar oluşabilir. Öte yandan denetim yetkisinin şirketlerde veya devletlerde aşırı yoğunlaşması, meşru muhalefetin ve sert kamusal tartışmanın bastırılması riskini taşır. Kitap, özellikle platformların özgür ifade dilini kullanırken etkileşimi artıran öneri ve sıralama kararlarının sorumluluğunu geri plana itmesini eleştirir. Fisher'e göre mesele, herkesin istediği sözü söyleyebilmesinden farklı olarak hangi sözün otomatik olarak büyütüldüğü ve kime ulaştırıldığıdır. Bu ayrım. Daha şeffaf öneri sistemleri, araştırmacıların verilere erişimi. Yerel dilde yeterli güvenlik kapasitesi ve zararları azaltacak ürün tasarımı tartışmalarını gerekli kılar. Bireysel düzeyde ise kitap, sosyal medyayı tamamen terk etmeyi tek seçenek gibi sunmaz. Ekran süresini azaltmak, bildirimleri sınırlamak. Önerilen içerik ile bilinçli olarak seçilen kaynak arasındaki farkı görmek ve duygusal tepki uyandıran iddiaları doğrulamak daha gerçekçi savunma araçlarıdır. Yine de Fisher'ın ana mesajı kişisel tedbirlerin tek başına yeterli olmayacağıdır. Sorunun kaynağında milyarlarca insanın dikkatini yöneten tasarım ve iş modeli bulunduğu için kalıcı değişim platformların hesap verebilirliğini de gerektirir. Sonuç olarak The Chaos Machine, sosyal medya hakkında zaten var olan genel huzursuzluğu, anlaşılır bir nedensellik çerçevesine yerleştirmek isteyen okurlar için uygundur. Gazeteciler, eğitimciler, ebeveynler, kamu politikasıyla ilgilenenler. Teknoloji çalışanları ve dijital ortamın siyasi tartışmaları neden bu kadar sertleştirdiğini anlamaya çalışan herkes kitaptan yararlanabilir. Okur. Algoritmaların tek başına her olayı açıklayan gizemli güçler olmadığını. Fakat insan psikolojisi ve reklam temelli iş modeliyle birleştiğinde güçlü etkiler ürettiğini daha net görür. Bu, hem kişisel medya alışkanlıklarını sorgulamak hem de platform düzenlemeleri üzerine daha bilinçli düşünmek için yararlı bir temel sağlar. Kitabın öne çıkan tarafı, meseleyi yalnızca Amerika'daki seçimler, teknoloji şirketleri veya ekran bağımlılığı üzerinden anlatmamasıdır. Fisher. Farklı ülkelerdeki şiddet. Nefret kampanyaları ve yanlış bilgi örneklerini bir araya getirerek, dijital tasarım kararlarının yerel toplumsal fay hatlarıyla nasıl birleştiğini gösterir. Bu uluslararası bakış, benzer türdeki pek çok kitaptan ayrılır. Aynı zamanda şirketlerin niyetlerinden çok, ölçüm hedeflerine, öneri mimarisine ve hesap verebilirlikten kaçınan kurum davranışına odaklanır. Bununla birlikte, özgür ifade ile denetim arasındaki zor dengeyi bütünüyle çözdüğünü söylemek doğru olmaz. Kitap, kesin bir politika reçetesinden ziyade, kolay çözümlerden önce doğru soruları sormayı sağlar. Bu yönüyle sosyal medyayı bireysel bir alışkanlık değil, demokratik yaşamı etkileyen, altyapısal bir mesele olarak kavramak isteyenler için değerli bir çalışmadır. Destek olmak isterseniz Max Fisher kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.